Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün sınırları konuşacağız. Sınır koymak ne demek? Neden sınır koyarken, hayır derken vicdan azabı çekiyorum, suçluluk duyuyorum, diğerini incittiğimi üzerine düşünüyorum. Ya da sınırlarım çok mu katı? Duvar mı örüyorum acaba ilişkilerimde? Sağlıklı sınırlar nasıl konulur? Bunun için neler yapılır? Bunları konuşacağız. Nereden başlamak istersin?
Adaletten başlamak isterim. Bugün buraya gelirken sınırla ilgili olarak benim için en kritik kavram ne diye düşündüğümde aklıma adalet geldi. Kendimizi gözetmek, kendimize karşı da adil olmak. Diğerini memnun edelim, diğerlerine iyilik yapalım. Diğerlerinin onayına tabii ki ihtiyacımız var ama kendimizi de gözetelim. Ama kendimizi gözettiğimiz kadar diğerine karşı da bunları yapalım diye geldim ben. Genel çerçeve bu oluştu. Tabii onu detaylandıracağız, alt başlıklarını oluşturacağız ama herhalde temel şey benim için, benim baktığım yerden adaletle ilişkisi.
Evet. Ben de şey diye düşündüm. Yani genel olarak da okudum da zaten hafta sonu bir literatüre baktım.
Hafta sonu okudun mu sen?
Evet.
Hangi arada o kadar aşure yaptın, turşu yaptın?
Sabah kahvesi, pazar günü saat 8.
Ben uyuyorum.
Sen uyuyorsun.
Vay
Deniz
arkadaş.
kenarı.
Bir insan böyle böyle profesör oluyor değil mi? Bir de hiç kimseye de söylemiyor ya. Gizli gizli.
Gizledim mi ben bunu?
Ya hiç, şimdi de hiç haberim yoktu vallahi senin çalıştığında.
Bilmiyorum, ne yaptın sabah? Nasıl geçti sabahın diye sormamışsın demek ki.
Hatta şaşırdım da Zeynep dedim çalışmadan giriyor bölüme. Vay arkadaş demiştim.
Hayret.
Hayret.
Sen de okudun canım benim.
Ben ortada okuyorum da senin
Ha, ben
böyle.
gizli mi okudum? Çocuğu pazar sabahı voleybola
Şu an
götürdüm.
sınırlarımı ihlal ediyorsun.
Öyle. Sınır bir diğerine ilişki içerisinde iletişim halindeyken isteklerimizi, tercihlerimizi, ihtiyaçlarımızı ifadelendirmek aslında. Öyle olunca da benim sınır deyince aklıma kendimizle ilgilenmek, güvenlik, saygı, kendi duygularımızı kontrol etmek ve kendimizi ifade etmek gibi şeyler geliyor. Yani bunlar da psikolojik iyi oluşla gerçekten iyi hissetmeli çok doğrudan ilgili kavramlar. Dolayısıyla aslında sınır, sağlıklı sınırlar, şema terapi modelinde de temel duygusal ihtiyaçlarımızdan biri olarak da görülüyor ya. Sağlıklı sınırlar bizim kendimizi iyi hissetmemiz için, ruh sağlığımız için, iyi oluşumuz için temel şeylerden bir tanesi. Ama öyle doğulmuyor tabii, sınırlarla doğulmuyor. Bunu öğreniliyor. Sınır koymayı, sağlıklı sınırları koymayı öğreniyoruz ya da duvarlar örmeyi öğreniyoruz ya da geçirgenliği öğreniyoruz.
Biraz bence sınır deyince insanların aklına da başka başka şeyler geliyor. Biraz daha içe dönük olanlar, daha boyun eğici olmaya meyilli olanlar, daha duygularını, ihtiyaçlarını ifade edemeyenler sınır deyince muhtemelen kendi sınırlarına yönelik bir şey düşünüyorlar. Kendilerini korumaya yönelik ama daha atak, daha dürtüsel olanlar da herhalde yine kendileriyle ilgili ama bu sefer diğerini gözeterek bir sınır koymayı düşünüyorlar. Çünkü bazı insanlarda daha dışa dönük, daha atak olanlar bazen kabalaşma, ağızlarından çıkanı kontrol edememe durumuna da düşüyorlar. Herhalde onların aklına da böyle bir şey geliyor. Yani sınır deyince herkesin mizacıyla da ilişkide herhalde aklına gelen değil mi senin?
Evet, yani daha böyle kaçıngan birisi daha çok kendini korumaya yönelik sınırlar alabilir ama sınırı sadece kendimizi koruma gibi değerlendirmemek lazım. Bu konu üzerine düşünürken gerçekten ben de zihinsel olarak esnedim yani. Hani sınır aslında kendimizle ilgilen bir alan yani sadece kendimizin olduğu, kendi yüklerimizin olduğu, kendimizle ilgili sorumluluklarımızın olduğu bir alan aslında keyifli bir şeye dönebilir ama sınır koymam lazım. Hayır diyemiyorum. Sınır nasıl koysam gibi bir mesele haline döndüğünde her şeyden ayrı bir beceriymiş gibi değerlendirildiğinde zor oluyor. Mesela ebeveyn eğitimlerinde de çocuğa nasıl sınır koyacağız? Sınır koymayı her şeyden ayrı, çocukla kurduğumuz iletişimden ayrı bir şey olarak, bir yapı, bir görev olarak bakınca zaten orada koyduğumuz sınırlar da bunu yap, bunu yapmadan öteye geçmiş olmuyor. Bak, çocuk da bunu dikkate
Anladım.
almıyor. Yani çok sınırlar aslında bizim kendimiz olduğumuz, kendimizle ilgilendiğimiz, kendimizi fark ettiğimiz, ihtiyaçlarımıza temas kurduğumuz ve diğeriyle de iletişime açık olduğumuz süreçte ilişkinin kendiliğinde, doğalında oluşabiliyor. Çünkü ne dedik? Hani tercihlerimizden, ihtiyaçlarımızdan haberdar etme dedik.
Tabii böyle kulağa çok hoş ve kolay, makul geliyor. Ama büyüdüğün ortamda birileri senin sınırlarının olduğunu kabul etmediyse ya da sınırlarının olabileceğinden seni tabii haberdar etmediyse tabii ya da sen sınır koyduğunda bunu reddettiyse ya da buna öfke duyduysa tabii ki burada sınır koymayı bu kadar kolay öğrenemiyoruz.
Aslında, yani bu süreç kolay demedim tabii ki ama. Hani
yok,
aslında
öyle
doğalında olan bir
öyle
şey
anlamadım,
ama
öyle
ama
anlamadım.
tamamen öğrenme.
Ama hani böyle anlatılınca hani ne kadar kolay gibi görünüyor ama öyle değil. Hani büyüdüğümüz ortamda önce yetişkinin çocuğa sınırların olabileceğini öğretmesi gerekiyor. Özür dilerim, girebilir miyim, uygun musun? Mesela bunu 4 yaşında duyan bir çocuk 16 yaşında çok daha kolay sınır koyabilir. Ya da beden sınırları öğretilen çocuk. Ya da incitildiğinde özür dilerim, sınırımı aştım, haberdar değildim böyle bir hassasiyetin olduğundan denen çocuk tam olarak senin söylediğini destekler mahiyette söylüyorum. İşte ilişkide öğreniyor sınırı. Bir beceri, bak bunları böyle yapmalısın. O yüzeyel bir öğrenme olmuyor. Daha derinlikte çocuk hiç fark etmeden sınır öğreniyor aslında. Ya da kendi duygularını ifade etmeyi, kendi ihtiyaçlarını ifade etmeyi, anne babanın o sağlıklı yönergeleriyle bence bu biraz fazla oldu. Keşke şöyle deseydin daha iyi olurdu gibi böyle hayatın içinde senin söylediğin şeyi belki böyle yapmak daha mümkün olur. Ya da doğru söylüyorsun, buna ihtiyacın var ama bunu bu şekilde yapman şey olmadı, biraz fazlaydı. Belki daha konuşarak bunu yapsaydık keşke denen bir beceri haline, kolaylıkla hayatın içine sindirilen bir beceri haline dönüyor.
Evet. O yüzden aslında dediğin gibi fiziksel sınırları var, her birimizin var ve çocukların da var. İşte duygusal sınırları var, kişisel sınırları var. Bunlara dikkat ederek büyütülen çocuklar da hem kendi sınırlarının farkında oluyorlar hem de diğerinin sınırlarını gözetebiliyorlar. Yani 7 yaşında bir çocuk hala kendi banyosunu yapmıyorsa sınırlar konusunda sorun yaşar. Yani fiziksel
Yapabilirliğiyle de ilişkili bu, değil mi?
ilişkili, bir de hani beden sınırları var. Sorumluluk demek ya sınır. Kendi sınırlarım içerisinde sorumluluklarımı da yerine getirebilmem demek ve neyin benim görevim olduğunu, neyin olmadığını da bilmem demek aslında. Ama ebeveyn kişisel sınırlar açısından odaya giriyorsa, fiziksel sınırlar açısından çocuğa işte istemediği halde öpülüyorsa, bedensel temaslar kuruluyorsa, gel bir seveyim diye mıncıklanıyorsa, böyle sınır ihlalleri başka alanlarda oluyorsa, sonra iş tablet konusunda sınır koymaya geldiğinde yok diyor, yani süren bitti diyor, bir saat diyor. Çocuk tabii bunu dikkate almıyor. Dolayısıyla buralardan, daha çekirdekten bakmak gerekiyor. Arada gerçekten saygının olduğu, herkesin sorumluluklarını bildiği, çocuğa da öğretilerek büyütülmüş çocuklarda sınır işte tablet oluyor. Bu sınır ebeveynin yaşadığı yemekle ilgili olabiliyor. Eve giriş saatleri falan gibi hani uyulmasını beklediğimiz şeylere bu çocuklar daha makul büyüdükleri için daha uyumlanabiliyorlar. Bu konuşulabilir bir şey oluyor en azından.
Evet. Zor olan çocuk için bununla ilgili vicdan azabı, utanç, kusurluluk, suçluluk hissetmesi. Öpmek istiyorlar, istemiyorum deyince ama niye, babaannen çok üzülür diyor. Bize de vardı, ağlarım ama sen şimdi bana öptürmedin diyor. Bu bir sınır ihlali bence. Ya da o anda dokunmak istiyor, sınır ihlali oluyor. Ya da bir şey söylüyor çocuk, onu dinlemiyorlar, özen göstermiyorlar. Bence çocuk büyütmedeki temel parametrelerden biri bence saygı. Konuştuğunda ona saygı duymak, özen göstermek. Bu da sınır ihlali.
Tabii.
Şimdi onu öğrenmediği zaman senin de söylediğin gibi ebeveynin koyduğu sınırlara da uymakta güçlük çekiyor. Başkasının kendi sınır aşımlarına da direnmekte zorluk çekiyor. Kendi davranışlarına ya da ağzından çıkanlara da bir ne derler, engel koymakta zorluk çekiyor çocuk.
Evet.
Sınır çok boyutlu. Orada da sınır koymak demek oraya bir duvar örmek değil. Buranın biraz daha geçirgen olması lazım. Çünkü bir duvar olduğuna karşıdaki geliyor ve bu duvara tosluyor.
Evet.
Onun da canı yanıyor. Biz de o ilişkide uzak hissediyoruz kendimizi. Biraz daha geçirgen. Yani Zeynep, senin ilişkimiz çok iyi, çok memnunum. Çok mutluyum seninle olmaktan, seninle iş yapmaktan, seninle aynı iş yerinde çalışmaktan, seninle sevgili olmaktan, karı koca olmaktan, her neyse bu ilişkimizin ekseni neyse, ama şurada zorlanıyorum diye küçük bir orada parantez açtığınızda, o zaman Zeynep oradaki duvara toslamıyor yani. Ha tamam, genel olarak işler yolunda ama şurada bir hassasiyet var, tamam ben de buna uyarım. Orada da Zeynep kendi sınırlarına bir çeki düzen veriyor aslında. Hem
Evet.
Serdar kendi sınırlarını nezaketle ifade ediyor, hem de Zeynep kendini orada çeki düzen veriyor. Hadi vermezse ne olur Zeynep bu ilişkide? Ve sen de dersin ki tamam, Zeynep'ten beklentilerimi yeniden düzenlemem gerekiyor. O da beklentiye bir sınır koymak aslında. Duygusal olgunlukla ne kadar ilişkili sınır, değil mi?
Evet. Bu sınırların esnekliği diye hep duyduğumuz şey aslında, değil mi? Geçirgenliği ve esnekliği. Ben de kişisel olarak geçmişimi böyle gözden geçirdiğimde sınırlardan ziyade duvarlar koyduğumu fark ediyorum daha gençlik yıllarında. Yani hani şeyden koruyor aslında, kötü olandan koruyor. Ben çok rahat hayır derim. Hep de dedim yani.
Biliyorum.
Evet. Ama bunun
Ben şaka yapmadım,
evet.
bölmedim. Biliyorum
Evet.
dedim.
Bunun korumak adına duvar olduğu, ama bu duvarın da iyi şeylerin de içine girmesine engel olduğu. Dolayısıyla aslında sınırların esnekliği, hani böyle bir bütün çizginin etrafımıza çizilmesi duvarlar biçiminde değil de daha kesik kesik çizgiler biçiminde olması. Yani duvar koyan insanlar oluşturan sınır diye mesela birinden bir şey istemekte zorlanabilirler, talep etmekte zorlanabilirler, ihtiyaç duyduğu bir şey söylemekte zorlanabilirler. Dolayısıyla bizim koyduğumuz sınır hem evet kötüğünün bize ya da bize iyi gelmeyen şeyin dışarıda kalmasına, ama aynı zamanda da insanlarla temas açısından bize iyi gelenleri de almaya fırsat vermesine yardımcı olur. Yani bu da tabii ki hep öğrenmeler. Hani neden sınır değil de duvar örmeyi öğrendim ben? Çünkü zaten öğreten olmadı sınırları. Biz büyürken böyle kelimeler de yoktu ya zaten. O nesilde ebeveynlerin de bildiğini sanmıyorum. Ama kaygılı yapılarda, tedirgin yapılarda bence sınırlar böyle esnek sınırlar yerine daha duvarlar gibi
Aşırı
olabilir.
telafi gibi oluyor, değil mi?
Korumak adına, hani
Evet.
başka yol, sağlıklı yolu da bilmediğin için kendini korumak adına kendi sınırların, çünkü kaygılı yapının güvenliğe daha çok ihtiyacı oluyor. Belki sakinliğe daha çok ihtiyacı oluyor. Kendi düzenine daha çok ihtiyacı oluyor.
Bütün bu açıklamalar, üniversitede bana o istatistik defterini neden vermediğinin bir açıklaması olabilir mi? Bana not vermemişti.
Onun duvarla ilgisi yoktu. Onun seninle ilgisi vardı.
Niye?
Çünkü senin sınırların da çok esnekti ve kaybediyordun Serdar.
Defteri mi?
Evet.
Onu da
Ve
kaybettim.
kaybetmiştin, evet.
Evet.
Onun
Ne
için de.
kadar öngörülü bir kadınsın.
Evet. İşte baskın karakterli birinin de, daha dışa dönük birinin de sınır geçirgenliği. Hani çok
Defterini
diğerindeki duvarları yıkma biçiminde.
Defterimi niye istedin?
Evet. Yani mesela ya da hani
Kendini bilmiyor musun? Niye benden defter istiyorsun? Gideceksin, kaybedeceksin.
evet, kaybetmemek gibi bir seçenek var sende.
Ha, yok yok,
Evet.
senin söyledin ya. Öyle bir seçenek ama benim haberim yoktu o
Evet,
zaman.
o zaman ondan
Aa, öyle
haberim.
miymiş ya? Peki. Ama anladım. Şeyi söylüyorsun. Kaygılılar biraz tedirginlikle, biraz endişeyle, suistimal edilmemek düşüncesiyle sınır koyayım derken biraz daha katı görünebiliyorlar. Ama
Evet.
orada uzaklık, öfke, gerilim yok, tedirginlik var.
Evet. Ya da geçmişinde suistimal olanlar, istismar olanlar, güvensizlik olanlar yine kendilerini korumak adına duvarlar örüyorlar. Yani sınır mı koyuyorum, duvar mı örüyorum? Sınırsızlar zaten bunu fark ediyorlar. Hani hayır diyemedikleri için, diğerinin yükünü de aldıklarını fark ettiklerini için. Ama sınır mı koyuyorum, duvar mı örüyorum da, hani bana iyi gelen şeyleri alıyor muyum dünyama, yani kendi dünyama yardım isteyebiliyor
Şey
muyum?
gibi diyorsun, değil mi? Kimisi aşırı telafiye gidiyor. Diğer uca savruluyor. Hani bir sınırımı koyayım diye duvar örüyor. Bazıları da teslimiyet gösteriyor. Geçmişteki o canları yandıysa, sınırları bir şekilde fiziksel olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak sınırları ihlal edildiyse teslimiyetle aynı şeye devam da edebiliyorlar yani.
Evet.
Değil mi?
Evet. Bir yandan da belki de hani biraz kendini ihmal de oluyor ya, dediğin kendini feda da, diğerinin yükünü almakta da. Yani kendimizle ilgili sorumluluklarımız olduğunu da bilerek büyütülmediğimizde hep böyle iş, hep diğerleri, yapılacaklar, edilecekler derken bir bakıyorsunuz ki hani kendinize verdiğiniz o özen, zaman, bakım, Yatırım.
Durmayı bilmek de bir sınır işi
Sınır
değil mi?
koyuyor tabii.
Yaşım ne? Bedenimin
Evet.
sınırları ne?
Evet.
Duygusal yapabilirliğim ne
Evet.
kadar? Onu bilmek de bir sınır becerisi değil
Evet.
mi?
Yani işte kendime sorumluluklarım, iyi beslenmem, uyumam, işte hareket etmem lazım ama hep bunlardan fedakarlık olabiliyor mesela. Bu da sınır aşımı, kendi kendimize yaptığımız.
Zeynep, sınır aşımı olanlar diğerine karşı kendi sınırlarını koruyamayanları bulmakta becerikliler mi?
Bence hep böyle bir şu tamamlama hali, yani boşlukların karşılıklı dolma hali oluyor.
Nasıl?
Yani hani kaçıngan yapıdaki böyle işte kendini feda yapısındaki birisinin böyle sınırları ihlal edebilen bir diğeriyle beraber olma ihtimali oluyor.
Daha yüksek değil mi?
Evet. Çünkü herkes kendi doğrusunu doğruladığı bir
İlişkiyi
yaşam
sürdürüyor.
kurguluyor ya. Evet.
Orada sınır koyamayanların yaptığı şeylerden biri de bu. Çok üzücü bu tabii. Sınırlarını koyamıyor, boyun eğiyor, kendini feda ediyor. Diğerleri odaklı oluyor, diğerlerinin ihtiyacını gidermeye çalışıyor, kurban oluyor. Ama beklediği takdir, beklediği onay gelmeyince ya da bunlardan vazgeçse bile en azından eleştirilmemeyi bekliyor. Eleştirilmeye başlayınca, kabahatli bulununca öfke patlamaları yaşıyor. Ama öfke patlamaları yaşadığında diğerleri şaşırıyorlar ve diyorlar ki, "Aa, sen neden böyle davrandın? Bizi incittin. Kalbimiz kırıldı. Oldu mu? Sana hiç yakışmadı." Bu sefer suçlulukla yeniden o başladığı yere geri dönüyor. Yani o mitolojideki kahraman sırtındaki kayayı alıyor, çıkıyor. Tekrar kaya yuvarlanıyor. Prometheus muydu o? Muhtemelen değildi. Alıyor, tekrar çıkarıyor ya. Onun gibi oluyor yani. O diğerlerini sırtında taşıyor, taşıyor, taşıyor. Bir an indirdiğinde sorun yaşanıyor. Pişmanlık duyuyor, vicdan azabı duyuyor. Tekrar onları yeniden taşımaya başlıyor. Ama o öyle bir durum ki onlar indiğinde sırtına bir başkası görüyor ve diyor ki, "Aa, tamam. Sırtında taşıyan biri varsa bunun sırtına ben de çıkarım. Bu iş yerinde de olur. Duygusal yaşantılarda da olur, eğitim hayatında da olur. Olur oğlu olur." Senin söylediğin gibi bir bütünleşme. Herkes kendi kafasındakini yaşamaya bir şekilde devam eder.
Devam edebiliyor. Evet. Yani o diğerinin de mesela hisler açısından değil mi? Sınır ihlalleri büyürken de öyle oluyor dedin ya, vicdan azabı ve suçluluk duyuyor
Suçluluk.
falan. Yani her duyguya yer açılmayan ailelerde işte öfkelenmemelisin gibi ve vicdanın çok yüksek tutulduğu, değer olarak görüldüğü ailelerde, suçlamanın olduğu ailelerde çocuğun duygusal anlamda bunları hissederken sınırı koyması zor, çünkü sınır koyarsa kendini yetişkin olduğunda bencil gibi hisseder.
Yani anne babadan çocuğa doğrudan bir şey olmasa bile kendi duygularını, davranışlarını kontrol edemeyen bir anne çocukta tedirginlik yaratıyor ve çocuk geriye yaslanıyor. Yine aslında sınırlarının olması gereken yerde olduğunu hissetmiyor. Daha geride bir yerde duruyor. Daha arkada bir yerde pozisyon oluyor ve bu hayatının geneline yayılıyor. Bunu da toplumlarla da ilişkilendiriyorum. Demokratik bir toplum demek kural ve kaide demek. Kurallar olduğunda, sınırlar olduğunda, bu kurallarla ilgili yaptırımlar olduğunda demokratik bir toplum oluyoruz. Hani hep deniyor ya, Amerika ne kadar kibar, Avrupa ne kadar özenli, yaya geçidine adım atıyoruz. Her Türk'ün bir böyle yaya geçidi anısı vardır yani. Aa, attım, trafik bir anda durdu. Herkes kendini
Pembe
bir
panter
değerli...
vardı ya. Atıyordu bütün trafik.
Tabii çok yıl sonra tekrar atıyor,
Geliyordu
tekrar atıyor.
onda.
Bizde şey oluyor yani, böyle bir değerli hissediyorsun. Alışkın olmadığımız bir şey. Çünkü bizde adettir. Yaya geçidine adımını attığında senin geçeceğini gören araba gaza daha da basar ki dur geçme ben geçeceğim diye. Bu hani nezaketle ilgili değil aslında. Avrupa'da, Amerika'da herhangi bir yerde yaya geçidindeki birine vurursan kardeşim hayatın kararır. Hani o çok kibarım lütfen sen geç demiyor. Biliyor başına neler geleceğini. Herkes sınırından haberdar. Toplumlar için yaşanan şey bireyler için de geçerli. Yani hani bak böyle yaparsan İlişkimiz zarar görür dendiğinde, çocuk bunu öğrendiğinde, kendini geri çekmeyi ya da diğerini durdurabilmeyi öğrendiğinde, karşıdaki sınır aşımının bedelini fark ettiğinde aslında orada bir nezaket ortamı, demokrasi ortamı oluşuyor yani. Ama bunun öncelikli kısmı bizim kendimizi düşünmemiz. Ben Zeynep'e iyilik yapmayı seviyorum. Zeynep benim arkadaşım, iş arkadaşım, genel olarak söylüyorum bunu ya da işte sevgilim. Ama Zeynep'in de bana göstermesi gereken bir nezaket var. Burada Serdar'ı gözetmezsem, duygusal ihtiyaçlarını koruyup kollamazsam Serdar'a da adaletsizlik etmiş olurum. Serdar'a da haksızlık etmiş olurum. Karşımızdakini gözetelim. Ama kendimizi de ihmal etmeyelim.
Evet. O yüzden yine aslında şeye dönüyoruz, değil mi? Kendimizi ihmal etmeyelim derken neyi ihmal etmeyeceğiz? Biz kimiz yani? Aslında sınırlar bizim kim olduğumuzla da şekilleniyor.
Değil mi?
Kim olduğumuz, nasıl biri olduğumuz, neye nasıl tepki verdiğimiz.
Sen nasıl yönetiyorsun gündelik yaşamında Zeynep bunu?
Sınırları mı?
Sınırları, kendinin kim olduğunu, beklentilerini, diğerleriyle ilişkinde uyduğun kuralları ya da uyulmasını beklediğin kuralları.
Çok düşünüyorum yani. Hani bir şey okurken sadece okumuyorum mesela. Onun üzerine ben nasıl yaptım, şimdi nasıl yapıyorum diye kendim üzerine düşünüyorum. Kendimiz üzerine düşünüp sorular sordukça da aslında o cevapları buluyoruz. Ama soru sormadığımız için kendimize çok farkında olmuyoruz. Ya da bir başkasına, hani böyle bir durumda ben ne yapıyorum? Sana da soruyorum, çocuklara da soruyorum. Diğerinden de bir geri bildirim
Geri bildirim.
almak. Evet, ama esas burada biz farkında olmama hali içgörünün gelişmesindeki temel şey sormak. Yani sormayla başlıyor. Biraz yalnız kalmak. İşte hafta sonu o kadar iyi geldi ki sana da söyledim herhalde, değil mi? Yani 4-5 saat böyle yalnız
Küçüğü
geçirmiş
voleybola
o ev
bıraktım.
götürdüğümde, hani eve geldim. Açık alanda geçirdim. Tek başıma geçirdim. Bir şey, etrafı izledim, kitap okudum, işte kahve içtim, yürüyüş yaptım falan. Hani bütün bu süreçlerde de ben nasıl bileyim ne yapıyorum falan gibi bir şey olmuyor, ama hani bir balık tutan insanı görüyorsun. Oradan bir etkileşim oluyor. Kendini alıyorsun bunu. Oradaki dinginlik. Zaten zihin bence böyle bir dinginliğe ihtiyaç duyuyor. O zaman o dinginlik de bu cevapların çıkmasına yardımcı oluyor.
Kendini tanıyan bilen insan sınırlarından da haberdar oluyor.
Haberdar oluyor
O hani
tabii.
yüzeysel bir başlangıçta söylediğim beceri eğitimi gibi değil. Çocuk ilişkide olursa, kendini tanırsa, ailesini tanırsa sınırları öğreniyor. Bizim için de aynı şey. Kendinden haberdar olursan sınırlarından da haberdar olursun.
Evet.
Ben bunu diğer yönlü yaşamakta güçlük çektim. Dürtüsel bir tarafım olduğunu her yayında söylüyorum. İlişkilendiriyorum kişisel tavırlarımla. Ben ağzımdan çıkana davranışlarıma sınır koymakta çok zorlandım. Yani hep bir yere kadar getiriyordum ilişkileri, bir yerde pat diye bir şey söylüyorum. Bir şey yapıyorum ya, her defasında da pişman oluyorum. Ya bunu niye söyledim, niye yaptım diye, ama işte o sınır koyma becerim zayıftı benim. Yani biraz da evin küçük çocuğu, şımartılarak büyüdüm, hak görerek büyüdüm, kendimi merkezde hissederek büyüdüm. Dürtüsellik ve bu küçük çocuk olmak, şımarık çocuk olmak hali birleşince çok zorlandım ilişkilerde. Daha 40'larımdan sonra yeni yeni öğrendim ben sınır koymayı. Onu da
Biliyorum. Bu anı bekliyordum
abi,
Serdar.
hiçbir şeyi rövanşsız bırakmıyorsun
Bu
ya,
anı bekliyordum,
var ya.
evet. Ama biliyorum. Bir şey demedim. Şaka yapmadım. Biliyorum.
Sana tepki vermiş gibi susuyorum. Lütfen sen de ben sana
Hadi
tepki
gülüyorum.
vermişim gibi sus. Vay arkadaş. Ne güzel kendimi açmıştım. Kendini
Demin
açan
bana da
demek.
böyle oldu. Biliyorum deyince bana da öyle
Ben
oldu.
seni böyle incitmedim.
Evet.
Sen beni incittin.
İncitmedim. Herkes kendi duygusundan sorumlu valla. Sınır demek bu demek.
Şu kırılgan an beni durdurdu. Neyse.
Evet.
Hiçbir şey
Kırkımdan
olmaz.
sonra öğrendim dedim.
Evet,
Evet.
40'ımdan sonra öğrendim. Keşke sen de öğrenebilseydin diyorum yani. Tam olarak öğrenemedim aslında. O sınırlar hala devam ediyor. Mücadele etmem. Trafikte mesela böyle engellendiğimde ya da birisi kural ihlali yaptığında ya da birisi benim yolumu engellediğinde hala sınır koymam gereken bir taraf var. Bunu da yetişkin tarafımla yapmaya çalışıyorum. Bir Serdar var burada. Buna çocuk tarafım diyorum. Ki diğerlerine de bunu böyle anlatıyoruz. Teoride de böyle anlatılıyor. O Serdar biraz atak bir çocuk. Böyle bu onu girişken yaptı, problem çözücü yaptı, ilişkilerde çok başarılı yaptı, organizasyonunu iyi yapmasını sağladı ama bazı yerlerde de ayağının takılmasına sebebiyet verdi. O ayağının takılacağı yeri gördüğümde Serdar'a diyorum ki, Serdar bir gel. Çünkü burada diye geliyor yani sinirlendiğimde ya da bir haksızlık olduğunda ya da birisi bir başkasına haksızlık yaptığında. Hani dürtüsellerin kalıp cümlesidir ya, haksızlığa tahammül edemiyorum. Evet. Haksızlığa tahammül etmemen güzel ama bunu nezaketle yönetmeyi de öğrenmen gerekiyor. Değil mi?
Evet. Yani dürtüsel yapıda sınırlar engel gibi görünüyor.
Engel gibi görünüyor.
Aşman gereken engeller. Önünde trafikteki araç mesela.
Muzdarip gibi görünüyorsunuz hocam bir şeyden.
Nasıl?
Muzdarip gibi görünüyorsunuz
Ya
sanki.
müzdarip gözükmüyorum. Güzel tanımladığımı düşünüyorum. Aşman gereken bir engelmiş gibi görünüyor ama
Ha,
kimsenin
sanki
seni...
benimle ilgili bir yere gönderme yapıyor musun gibi hissettim.
Sadece trafiğe yaptım. O bir engel değil yani. O senin için iyi bir şey. Senin de yaşam alanın açısından
Bizi de
iyi bir şey.
koruyan bir
Evet, o
şey değil
seni
mi?
de koruyan bir şey. Böyle ellerin, kolların somatik deneyimleme eğitiminde ben de katılımcıydım orada. Orada yapmıştık. Ellerin, kolların böyle çember biçiminde etrafımızda açılması, işte orası, o alan senin için de iyi bir şey. Bu bir engel değil. Çünkü sınır demek öz denetimi de içeriyor. O yüzden dürtüsel yapılar sınırlar konusunda zorlanıyorlar ve diğerleri tarafından aslında bencil olarak görülebiliyorlar ya da onun elinden hiçbir şey kurtulmaz olarak. Çünkü hiçbir sınırı tanımadığı için diğer açısından duymadı, hayır mı, engelleri de aşıyor gerçekten ve olmayanı da dolduruyor yani bir tarafıyla. Her zaman bu sınır ihlaline de karşılık gelmeyebilir. Ama dışarıdan böyle de görülebiliyor
Atak olmakla, atılgan
olmak.
olmakla,
Evet.
patavatsız olmak, ağzından elinden çıkanı
Diğerini
bilmemek,
duymamak
duymamak başka
başka
şeyler değil mi?
şeyler. Evet.
Evet. Aslında az önce konuştuğumuz demokratik toplumlar gibi yani orada kurallar var ama o bizi engellemek için değil. Aynı zamanda bizi de güven altına alıyor.
Evet.
Çünkü biz araçtayken yayaya geçene, yaya olana saygı duyduğumuzda biz de yaya geçidindeyken başka birileri de bizi gözetiyor. Aslında herkes kazanıyor burada. Bu biraz herhalde zamanla da olgunlaşıyor değil mi Zeynep? Bunu kitabi olarak bilmek hemen yapabilmeye de yetmiyor yani.
Yetmiyor.
Anne babası çok sınırsız bir çocuğun kendisinin de bir anda sınırları bilen bir çocuk olması ya da esnek bir şekilde öğrenen bir çocuk olması çok kolay değil. Burada bir şey daha söyleyeyim. Parça parça ekledim ama fırsat vermedim sana. Çocuğa sınır koyarken biraz katı olmak gibi bence bir hata da var. Ben kendi çocuklarıma deneyimle bunu anlatıyorum. Hani altı boş bir şey değil, sonucunu da aldım. Hayır demedim. Çünkü bence hayır demenin yolu, en etkili yolu evet demek. Çocuk makul olana evet dendiğinde, mümkün olana evet dendiğinde anne babasına güvenmeyi öğreniyor. Ha, tamam. Yapılabilecek bir şey varsa zaten yapılıyor, yapıyorlar. Beni gözetiyorlar. İhtiyaçlarıma karşı kayıtsız değiller. Bunu öğrenen çocuk hayır dendiğinde anne babaya güvendiği için ha tamam demek ki yapılabilir bir şey değilmiş bu diyor. Belki daha önceki yayınlarda da anlatmıştım. İki kızımız var. Büyük kızım küçük kızımla konuşuyor. Benim onları duyduğumdan haberdar değiller. Büyük küçüğe dedi ki, Gülce dedi, eğer bu yapılabilecek bir şey olsaydı biliyorsun babam bunu zaten yapardı dedi. Küçük de diyor ki, evet bunu biliyorum ama yine de kendimi üzülmekten alıkoyamıyorum dedi. Daha o kadar hoşuma gitti ki güveniyorlar. Hayır demişim ve bunun gerçekten olmayacağı konusunda eminler. Sen
Evet.
ne dersin bu konuda?
Evet. Şey diyorduk değil mi? Hayır evetle öğretilir
Öğretilir
diye
evet.
yani. Çünkü bunun içinde hayır bir beceri, hayır demek. Yani sınır koymak hayır demek. Nasıl hayır diyeceğiz? Bu çok yüzeyen kalıyor. İçsel olarak kimliğimize yerleşmiyor. Yani bu senin anlattıklarını birleştirerek söyleyeceğim. Ama eğer ilişki içerisinde saygı varsa, hani bu senin için uygun mu? Hep sorduk çocuklara.
Değil
Sen ne düşünüyorsun? Hep sorduk. Çocukları günlük hayatın içerisine dahil etmek, günlük yaşam problemleri onunla da konuşmak. Şu
mi?
demek yani, senin de düşüncelerin var, senin de fikirlerin var, senin de hislerin var. Her duyguya alan açmak. Öyle olunca kendi böyle bir aurası oluşmuş oluyor yani, bir yaşam alanı oluşuyor. Ha, ben ve bana ait şeyler. Yani ben, beni, bana sınır oluşturmanın ilk başlangıcı. Çocuk kendi duyguları ile ilgili, edilebilirlerle ilgili, kendiyle ilgili bu ben beni bana oluştuğunda doğal sınırlar oluşmuş olacak. Ebeveyn de hayırlar duvar örmek oluyor. Yani biz hayır demeden büyüttük. Ebeveyn eğitimlerinde diyorum, hayır diyeceğiniz şeyi de hayır demeden söyleyin yani. Özellikle dürtüsel çocuklarda hayır duvar etkisi yaratıyor. Toslatıyor, sonra öfke tepkisine dönüyor çocukta.
Sonra duvarı yıkacağım diye uğraşıyor çocuk.
Yıkacağım diye uğraşmış oluyor. O yüzden evet, o duvarlar oluşturulmadan oluşan esnek sınırlar, esnek diyaloglar, konuşmalar çocuğun da esnek sınırlarının olmasına yardımcı
Bir
oluyor.
de anne babanın geçmişte bir sınırla ilgili sağlıklı deneyimi yoksa bunu şey gibi de algılayabiliyor. O zaman bırakacağız şımaracak. Bunu
Evet.
söylemiyoruz işte.
Tabii
Bak oraya
tabii.
geçme.
Tabii.
Yani bunun söylediğimiz yolu aslında tam senin o söylediğin şey olmaması için, şımarmaması için. Kendi sınırını da bilsin. senin sınırına da saygı duysun ama işte orada sağlıklı bir ilişki olursa, bir temas olursa, senin söylediğin gibi sen varsın, seni görüyoruz mesajını alırsa çocuk öğreniyor yani.
Evet.
Şimdi biz bence şeye geldik biliyor musun? Bu Amerikalıların 50'li 60'lı yıllarda yaşadığı özgüven, işte kendine güven, yapabilirsininin kötü bir kopyası bizim toplumumuzda da yaşanıyor. Çocuklar kendilerini çok değerli hissediyorlar. Daha önceki bir yayında da söylemiştik. Dünyanın merkezini kendi göbek deliği zannediyor. Kaba oluyor. Okuldaki arkadaşlarını incitiyor. Çalışanlara saygı duymuyor. Servisteki ablayla çata çat kavga ediyor. Bir akranmış gibi. Ve bunu pek çok yetişkin de bir sosyal beceri gibi, hakkını yedirmemek gibi ya da işte tuttuğunu koparırmış gibi, özgüven gibi algılıyorlar ama özgüven bu değil. Nezaketsiz bir tavırla kendini bilen, sınırlarını koruyan birinin özgüveni başka şeyler. Yani sanıyorum diğer taraftan, boyun eğenden, sınır koyamayandan buraya gelmek gibi doğal bir akış da var. Sağlıklı değil ama beklendik olabilir. Herhalde giderek ortayı, doğalı,
Dengeyi
sağlıklı olanı,
bulunuyor.
dengeyi
Evet.
bulacağız.
Çünkü ebeveyn de bunun fazla olduğunu görüp bu sefer duvarlarla geliyor çocuğun karşısına. İki uçta çocuklar oluyor böyle. Çok şımarık ve bazen de öfke tepkileri veren çocuklar oluyor.
Engellenmekten hoşlanmayan
Hoşlanmayan
çocuk yani.
çocuklar olmuş oluyor. Yani hem çocuk büyütürken sınır koymayı biraz konuşmuş olduk aslında, sınırları. Hem de aslında yetişkin olarak sınırlar. Yani böyle yetişkinler kendileri sınırlarla ilgili böyle biraz sorular sorup cevaplarına biraz bakmaları faydalı olabilir yani. Duygusal sınırlarım var mı? Her duygumu ifade edebiliyor muyum? Neden bazı duygularımı ifade edemiyorum? Duygularımı ifade edememek beni neden koruyor? Yani yaptığımız hiçbir şey boş ve anlamsız değil. Muhakkak size bir koruyucu etkisi vardır yani. Neden sınır koyamıyorum? Sınır koyamamak beni neden koruyor? Fiziksel sınırlarım, bunları koyabiliyor muyum? Gözetebiliyor muyum? Kendime karşı sorumluluklarımı yerine getirebiliyor muyum? Hani bu konuşmadan gördük ki aslında o öz denetim olursa, kendi sorumluluklarımızı yerine getirirsek, kendimize temas halinde olursak o doğal sınırlar oluşur. Zaten geriye de bunu sadece söylemek kalır.
Söylemek kalıyor.
Bir tarafıyla da sınır koyamayanlar bağımlı ilişkiye eğilimli de olabilirler. Hani sınır koymak bireysellik demek, özgürlük demek, sorumluluk almak demek. Bunlar da bizi korkutuyor olabilir. Belki bağımlı kalmak bize iyi geliyordur.
Birilerinin bizi sevmekten vazgeçecek olması çok
Evet,
korkutucu oluyor değil mi
evet,
bazı durumlarda?
evet. Bizi değersiz mi hissettiriyor, yetersiz mi hissediyoruz? O yüzden bir sınır koymakta zorlanıyoruz.
Aslında kendini gerçekleştiren kehanet oluyor. Birileri bizi sevsin diye kendimizden vazgeçiyoruz. Kendimizden vazgeçtiğimiz için rengimiz soluyor. Diğerleri diyorlar ki, aa, senin artık sevilisi bir tarafın kalmadı. Çünkü hiç rengin yok. Korktuğumuz şey gerçekleşiyor aslında.
Evet, beslenmiyor. Evet. Sonra da diğerinden medet umuluyor. O
Umuyor.
bilsin, o görsün, o duysun, o ısrar etmesin. Hani o zaman kendi mutluluğumuzu, özgürlüğümüzü, sorumluluğumuzu diğerinin eline teslim etmiş
Oluyor.
oluyoruz. O yüzden bunu hani söylemeye çalıştığım şöyle çok beceriye sıkıştırmamak yani. Bunun bir
Bütünü görün.
altyapısı var yani. Bunun bütünü görmek
Peki.
lazım.
Toparlayalım.
Evet.
Ağzına sağlık. Çabuk
Senin
geçti
de
bölüm.
evet.
Arkadaşlar, sınır demek duvar örmek demek değil. Sınır demek diğerlerine karşı keskin, köşeli, sert tavırlar takılmak değil. Sınır demek bencil bir hayat değil. Sınır demek yalnızca kendimizi değil, diğerlerini de gözetmek aynı zamanda. Diğerini gözetelim, kendimizi de gözetelim. Bir orta yol bulalım, diğerini haberdar edelim. Böyle olduğunda hem bizim için hem diğeri için çok daha sağlıklı, rahat, konforlu bir alan yaratmış oluruz. Çok
Evet.
teşekkürler. Ağzına
Evet,
sağlık. Bir
tamam.
aile meselesini sırtından elinizi eksik etmeyin. YouTube'da kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Çoğalmaya, burayı bir topluluk haline getirmeye çalışıyoruz. Kendinize de çokça iyi bakın. Sevgiler.
Bu haftanın egzersizinde bence şöyle yapabilirsiniz. Kendinize karşı sorumluluklarınızı bir hatırlatın ve bütün hafta onları yerine getirin. Bırakın hayır demeyi, sınır koymayı, sınır koymam lazım gibi kendinizi orada böyle gergin tutmayı. Kendimle temas edeyim ve kendime karşı sorumluluklarımı yerine getireyim. Bunlar neler deyin? Zaten o doğal sınırlarla biraz da kendiliğinden oluşabilecektir. İyi haftalar olsun. Kendinize iyi bakın. Çokça sevgiler.